Ayrım 11.
Sayfa 122. Topluluğumuzda 3 kız vardı. Hepsini de suçlu soruşturma bürosu göndermişti. Suçları evlere girip eşya çalmaktı. İçlerinden biri, Olya Voronova, herhalde bilmeyerek genç hizmetçilerin yaşamında seyrek olaylardan sayılmayan çirkin işlere bulaşmıştı. Marusya Levchenko ile Raiza Sokolova eli maşalı kızlardı. İkisi de iyice yırtıktı. Günlerini gün etmeye bakıyorlardı. Erkek gibi sövüyor, çocuklarla birlikte içki içiyor, kumar oynuyorlardı. Ve anlaşılan kumar genellikle kızların odasında oynanıyordu. Marusya ayrıca edepsizdi. Öteki iki kızla sık sık kavga ediyor, onlara sövüp sayıyor, hatta dayak atıyordu. Ayrıca hiç yoktan oğlanlara kavgaya tutuşuyor, kendisini bir yitik yaratık olarak görüyor ve her durumda şu sözcüklerle kendisini haklı çıkarmaya çalışıyordu. Boş ver, bana olan olmuş, işim bitmiş nasılsa. Raiza, yüz yuvarlak, toz toparlak, savruk, şapşal, tembel bir kızdı. Olur olmaz şeye kıkır kıkır gülerdi. Ama kafası hiç de yaban atları türden değildi. Üstelik ötekilere kıyasla bayağı da eğitim görmüş sayılırdı. Bir zamanlar liseye bile gitmişti. Kadın öğretmenlerimiz üniversite sınavlarına hazırlanmaya bile zorluyorlardı onu. Babası kasabamızda dükkanı olan bir ayakkabıcıydı. Ama 2 yıl önce bir sarhoşluk anında ve elbet sarhoşlar tarafından bıçaklanmış ölmüştü. Annesi ay yaştı, dileniyordu. Raiza bunların onun öz ana babası olmadığını söylüyor. Aslı annesinin onu daha kundaktayken Sokolovların kapısının önüne bıraktığını bizi inandırmaya çalışıyordu. Çocuklarsa bunu uydurma bir öykü olduğu görüşündeydiler. Babasının bir prens olduğunu söyleyecek neredeyse. Raiza ile Marusya çocuklar olan ilişkilerinde hayli bağımsız davranıyorlardı. Çocuklarsa bu kaşarlanmış kızlara karşı belli bir saygı gösteriyorlardı. Mitya yerine ötekilerin çevirdikleri dolapların önemli ayrıntılarını bu kızlara güvenip aktarmaları bu yüzdendi. Mityagin'in gelmesiyle topluluğumuzdaki haydutluk öğeleri hem nitelik hem de incelik açısından arttı. Mityagin anasının gözü bir hırsızdı. Son derece zeki, gözü pek ve de başarılı bir hırsız. Bu özellikler nedeniyle de son derece çekici bir delikanlıydı. 17 yaşlarında ya da biraz daha büyükçeydi. Yüzünde bir özgün damga bulunmaktaydı. Bir çift gür, uzun tüylü ve sarı renkli kaş. Söylediğine göre bu özgün damga birçok işini berbat ediyormuş. Çocuğun aklı hırsızlıktan başka bir şeye çalışmıyordu. Bu işten başka bir şey yapabileceği aklın ucundan geçmiyordu bir türlü. Topluluğumuza geldiği günün akşamı benimle son derece açık ve dedostça konuştu. Çocuklar senin hakkında iyi şeyler söylüyorlar Anton Semyonoviç. Ne demek istiyorsun? Hiç, iyi yani. Çocuklar seni severse fazla güçlük çekmezler. Sen de beni sevecek misin bu durumda? Yok canım, ben burada kalıcı değilim. Neden? Burada ne yapayım ben? Bir hırsızım ve hırsız olarak kalacağım. Bu alışkanlığı bırakabilirsin ama. Biliyorum, bırakabilirim ama bence değmez. Hava basıyorsun yani aklınca ha, Mityagin? Yok canım, ne havası, gerçeği söylüyorum. Hırsızlık çok eğlenceli bir iştir. Yeter ki nasıl çalacağını bilesin. Bir de önüne geleni soymayacaksın. Soyulacak adam var, soyulmayacak adam var. Bazıları düz avuç açıyorlar. Bunu gidip soyacaksın, sevaptır. Tamam haklısın ama olan soyulana değil soyana oluyor. Asıl zararı hırsız çekiyor sonunda. Ne demek yani zarar? Bak söyleyeyim. Çalmaya alışıyorsun, bu arada çalışmamaya da alışıyorsun. Her şeyin kolayına kaçmaya bakıyorsun. Sana her şey kolay geliyor, içkiye alışıyorsun sonra. Al sana bir sokak serserisi. Sonra hapse giriyorsun, sonra bir başka yere. Hapse girenler adam değilmiş gibi konuşuyorsun. Çoğu kişiye göre dışarıda yaşamak, içeride yaşamaktan beterdir. Orası hiç belli olmaz. Sen özgürlük diye bir şey duydun mu? Duydum tabii. Öyleyse insanların dışarıda hapishanede olduğundan daha mutlu olacaklarını bilecek kadar aklın vardır. Orası hiç belli olmaz dedi Mityagin düşünceli bir tavırla. Öyle çok it kopuk var ki ortalıkta. Ne olursa olsun kendi düzenlerini kuracak onlar. Nah şu topluluktakilere baksana ooo. Topluluğun kumar örgütünü ortaya çıkardığımda şapkasındaki paranın nereden geldiğini söylemek istemedi Mityagin. Çaldın mı? Gülümsedi. Ne gülünç adamsınız yani Anton Semyonoviç dedi. Herhalde bakkaldan parayla almadım. Dünyada enayi çok. Bu enayiler paralarını bir araya getirmişler, kalkıp şiş göbek bir dolandırıcının karşısına gelmiş, onun önünde eğilip eteğini elini öperek parayı kendisine sunmuşlar. Bu durumda nazlanmanın alemi yok, değil mi? Kalktım, şu parayı ben alayım dedim. Neyse aldım işte. Ne yazık ki sizin şu Allah'ın cezası toplulukta bir şey gizleyecek yer yok. Buraları arayacağın aklıma gelmemişti doğrusu. Peki çaldınsa çaldın. Bu parayı topluluk için harcamak üzere alıyorum. Şimdi hemen bir tutanak düzenleyeceğiz. İfadeni imzalayacaksın. Sana bir makbuz vereceğiz. Bu konu kapanmıştır. Daha sonra hırsızlık konusunda konuştum çocuklarla. Kumar oynamayı kesinlikle yasaklıyorum. Artık iskambil oynamak yok. Kumar demek kendi arkadaşlarınızı soymak demektir. Oynamasınlar efendim, kimseyi zorlamıyoruz ki. Oynarlar çünkü hepsi de birer ahmak. Topluluğumuzun çoğu üyesi şeker ve ekmeklerini kumarda yitirmekten açlık çekiyor. Ovçarenko bu kumar yüzünden topluluktan ayrıldı. Şimdi bit pazarında ağlayıp duruyor. Evet, bu Ovçarenko meselesi hiç iyi olmadı dedi Mityagin. Öyle görülüyor ki diye sürdürdüm konuşmamı. Bu toplulukta kendisinden güçsüz birini koruyacak tek bir insan yok. Bu işi benim yapmam gerekiyor. Kimsenin haksızlığa uğramasına, aldatılıp soyulup da açlıktan ölmesine, sağlığını yitirmesine göz yumamam. Buna dayanamam, anlaşıldı mı? Hangisi işinize gelirse. Yatakhanelerinizi arayıp tarama koşma mı gidiyor sanki? Bunu ister miydim sanıyorsunuz? Ama Ovçarenko'ya kasabada rastladıktan, hele ağlayıp kendini perişan ettiğini, uçuruma yuvarlandığını gözlerimle gördükten sonra gözünüzün yaşına bakmamaya karar verdim. Anlaşıldı mı? İsterseniz gelin anlaşalım, bir daha kumar oynamayacağınıza söz verin, olsun bitsin. Onur sözü verebilir misiniz ha? Ne var ki sizin sözünüze de pek güvenilmez. Burun bir zamanlar söz... Burun sözümü kesti. Yalan söylemeyin Anton Semyonoviç diye atıldı. Yalan söylemeye utanmıyor musunuz yani? Size yakışmaz. Yalan söyleyecekseniz bilelim de ona göre. Ben size kumar oynamayacağım diye söz verdim mi hiç? Ah affedersin, haklısın haklısın. Bilseydim orada kumar oynamama sözü de alırdım senden. İçki içmeme sözü de alırdım. Ben içki içmedim bir kere. Tamam içmedin. Olanları bir yana bırakalım. Şimdi ne diyorsunuz? Karabonov yavaş yavaş öne çıktı. Dayanılmaz ölçüde yaşam dolu, yakışıklı ve havalıydı. Her zaman gibi azıcık poz kesiyordu. Bozkırlarda bozkır boğaların gücünü katmıştı sanki gücüne. Bu korkunç gücü iyi denetlemesi ise etkiliğini büsbütün artırıyordu. Tamam çocuklar, durum gün gibi açık. Kumar oynayıp da kendi arkadaşlarımızı soymayı sürdüremeyiz böyle. İster kızın ister darılın, ben bu kumar işinde yokum. Başka her konuda sizinle birlik olacağım ama bu kumar işinde yokum. Anlaşıldı mı? Bu andan sonra kimin kumar oynadığını görürsem gerekli cezayı kendi ellerimle vereceğim. Ovçarenko'nun nasıl gittiğini gördüm. İnsanı diri diri mezara yollar gibiydik. Ve biliyorsunuz ki Ovçarenko çalmayı da beceremez. Nasıl yaşayacak? Gitmesine neden olan burunla Raiza'ydı. Şimdi gidip getirsinler onu buraya bakalım. Gidip arasınlar onu, bulsunlar. Bulmadan da buraya adımlarını atmasınlar. Burun hemen razı oldu ama karşı koyduğu bir nokta vardı. Raiza'nın kasabada ne işi varmış? Ben kendim bulurum onu. Çocuklar kendi aralarında konuşmaya koyuldular. Varılan anlaşma herkese hoşnut etmişti. Burun tüm iskambilleri topladı, kendi elleriyle çöpe attı. Kalina Ivanoviç sevine sevine şeker paketlerini topladı. Sağ olun çocuklar dedi. Yitik eşeğimi bulmuş gibi sevindim hani. Mityagin yatakhanenin kapısına dek geçirdi beni. Kovuldun mu diye sordu. Biraz daha kalabilirsin dedim. Ama yine hırsızlık edeceğim. Et ulan Allah'ın cezası, çal öyleyse. Acısını sen çekeceksin, ben değil. Şaşkın şaşkın baktı Mityagin, sonra döndü gitti. Ertesi sabah Burun, Ovçarenko'yu aramak üzere kasabaya gitmeye hazırlanıyordu. Çocuklar peşine düşmüş, Raize'yi de çekilerek ardından koşuyorlardı. Karabanov Burun'un omzuna vurdu, topluluğun her yanından duyulacak bir sesle ''Ukrayna'da şövalyelik çağı sona ermedi daha'' diye haykırdı. Zadorov başını döküm evin kapısından uzatmış sırıtıyordu. Bana döndü, her zamanki teklifsiz tavrıyla ''Tatlı serseriler ama iyi çocuklar doğrusu değil mi?'' diye seslendi. Karabanov öfkelenmiş gibilerden ''Sen kendini ne sanıyorsun ulan?'' diye sordu ona. Zadorov Hazrol'a geçti. ''Eski kıdemli serseri ve şimdi Maxim Gorki çalışma topluluğunun demircisi Alexander Zadorov'' dedi. Karabanov döküm evinin önünde uygun adım geçerken rahat komutunu verdi. Bu akşam Burun Ovçarenko'yu getirdi. Ovçarenko aç, susuz ama çok mutluydu. Toplumsal eğitim kahramanları. 5 kişiydik. Toplumsal eğitim kahramanları diye anılıyorduk. Kendimize bu adı yakıştırmak bir yana ne topluluğun başlangıç dönemlerinde ne de 8. kuruluş yıl dönümünü kutlarken önemli işler ya da kahramanlıklar yaptığımız aklımızın ucundan geçmedi. Kahramanlar sözcüğü yalnızca Gorki topluluğu üyelerine özgü bir niteleme değildi. Bize öyle geliyordu ki bu tür sözcükler çocuk yuvalarında ya da bizimki türünden topluluklarda çalışanların moralini yükseltmek için kullanılıyordu. Sıradan birer insandık. Başkalarından hiçbir üstünlüğümüz yoktu. Yanlışlarımızla, doğrularımızla ölümlü birer insandık biz de. Kendi işimizde neler yapmamız gerektiğini bile gerçekten bilmiyorduk. Birbiri ardına yanlış yapıyor, kesinlikten uzak, sakıngan davranışlarda bulunuyor, kararsızlıklar, çaresizlikler içinde çırpınıyorduk her gün. Önümüzde yarıp geçemediğimiz bir sis tabakası vardı ve bu tabakanın ardında gelecekteki eğitim bilimsel yaşamımızın belli belirsiz çizgilerini zar zor seçebiliyorduk. Attığımız adımlar her yönden eleştirebilirdi. Yaptığımız yanlışların hesabını tutmak olanaksızdı çünkü el yordamıyla ilerliyorduk. Yapılan bir yanlışı görüyor, bunu hemen düzeltebileceğimizi sanıyorduk. Ancak oturup konuşmaya, neyin nasıl olması gerektiğini tartışmaya başladığımızda işin içinden çıkamıyorduk. Belli bir çözüme varmak yerine işleri daha beter sarpa sardırıyorduk. Yalnız iki konuda kesinlik gösteriyor, bunlarla ilgili hiçbir kuşku beslemiyor, tartışmaya girmiyorduk. Biri, başlanan bir işi hiçbir zaman yarıda bırakmamak, belli bir soruna doğru yanlış mutlaka bir çözüm getirmeye çalışmaktı. Kararımız bizi başarısızlığa götürse bile yürütmeyi kesmiyor, sonuna dek götürüyorduk. Tartışılmasına meydan vermediğimiz ikinci durumsa günlük yaşantımızın gerektirdiği işlerin yapılmasıydı. Topluluğun içinde ve dışında yapmakla yükümlü olduğumuz işleri asla savsamıyor, saplanan kuralları bozmuyorduk. Osibovlar topluluğa ilk geldiklerinde her şeyden iğreniyor, çocuklardan uzak durmak için ne yapacaklarını bilmiyorlardı. Bizdeki kurallara göre o gün görevli olan öğretmen çocuklarla birlikte akşam yemeği yemek zorundaydı. İvan Ivanoviç de karısı da bu çocuklarla aynı masada oturamayacaklarını, çünkü onlardan iğrendiklerini, bu duygularını bir türlü yenemediklerini söylediler. Bir çaresini buluruz dedim. İvan Ivanoviç yatakhanede akşam nöbeti tutarken yataklardan birinin kıyısına ilişemezdi. Oturacak başka bir şey de olmadığından nöbeti boyunca ayakta dikilmek zorunda kalırdı. İvan Ivanoviç ile karısı benim bu iğrenç yataklara nasıl oturduğuma, bitlerden nasıl yakılmadığıma şaşarlardı. Bir şey olmaz dedim onlara. Sonunda her şey yoluna girecek. Bitlerden kurtulacağız, çaresine bakacağız. Durun hele. 3 ay sonra İvan Ivanoviç çocuklarla aynı masada oturup çapur çupur yemek yemek bir yana evinden kendi kaşığını bile getirmez oldu. Masanın ortasında yığılı duran tahta kaşıklardan birini alıyor, yalnızca üzerine parmaklarını gezdirmekle yetiniyordu. O yatakları maşale bile tutmayan İvan Ivanoviç akşamları hırsız polis oyununa katılmak üzere bir yatağın ortasına gömülüyor, bir yığın neşeli çocuğun arasında oturuyordu artık. Bu oyun şöyle oynanıyordu. Katılanlara üzerlerinde hırsız, polis, savcı, yargıç, cellat gibi sanlar yazılı kağıtlar dağıtılıyordu. Üzerinde polis yazılı kağıt kime düşmüşse onun eline uyduruk bir kamçı, paçavradan yapılma bir ip ya da kordon verilirdi. Bu kişi hırsızın kim olduğunu ortaya çıkarmakla yükümlüydü. Herkes elini uzatır avucunu açardı. Polis hırsız yazılı kağıdın kime düştüğünü bulacak, bunu belirtmek için de o kimsenin eline kamçısıyla vuracaktı. Çoğu kez yargıç ya da savcının avucuna vurur, bunları hırsız olmakla suçlarlardı. Bu durumda bu dürüst yurttaşlar kendilerine hakaret eden polisi daha önceden saptanmış cezalar çerçevesi içinde bir güzel döverler, yani avucuna kamçıyla vururlardı. Polis hırsızın kim olduğunu bilmişse hırsızın başı dertte demekti. Yargıç kararı verirdi. 5 okkalı, 10 okkalı, 5 hafif. Bunun üzerine cellat kamçıyı alır, verilen kararı uygulardı. Oyuncuların oynadığı rol sürekli olarak değiştiğinden bir seferinde hırsız olan kişi daha sonra yargıç ya da cellat olabiliyordu ve oyunun asıl çekici yanı herkese öç alma olanağı vermesiydi. İnsafsız bir yargıç ya da acımasız bir cellat, hırsız ya da polis olduğunda az önce kamçıladığı ya da kamçılattığı hırsızdan ağzının payını alıyordu. Çünkü bu kez tüm çektiklerinin acısını çıkarıyor, ona göre bir yargıya varıyordu yargıç. Bu oyunlara Ekaterina Grigorievna ile Lidia Petrovna da katılırdı. Ancak çocuklar onlara karşı şövalyelik eder, çok nazik davranırlardı. Yargıç 3 ya da 4 hafif vermekle yetinir. Cellat, dünyadaki hiçbir cellatta görülmemiş tatlılıkta bir yüzle kamçısını okşarcasına indirirdi avuçlarına. Ben de oyuna katıldığımda çocuklar benim dayanma gücümü ölçmeye kalkarlardı. Bu oyun onların eline geçmiş iyi bir fırsattı ve onu bu yola değerlendirmek için ellerinden geleni yapıyorlardı. Bu durumda benim için yiğitliğe leke sürdürmemekten başka çare kalmıyordu. Yargıç kağıdını çekmişsem, cellatlara bile korkudan dil yutturan cezalar veriyordum. Verilen cezayı uygulamak bana düştüğünde öyle acımasızdım ki elime düşen kurban erkekliği falan bir yana atar. "Anton Semyonovich, bu kadar da olmaz. Oyun oynadığımızı unutuyorsunuz," diye haykırırdı. Elbet buna karşılık kamçı yeme sırası bana geldiğinde herkes öcünü alırdı. Oyuna katıldığım akşamlar sol elimi sağ elimle taşıyarak yürürdüm odama. Elim aşağı sarkıtamayacağım biçimde şişerdi çünkü. Kamçılanma sırasında el değiştirmek erkekliğe sığmazdı. Sağ elimse yazı yazmak için gerekli olduğundan kamçı altına yatırmazdım. İvan Ivanoviç Osipov düpedüz korkaklıktan kadınsı taktikler uygulamaya kalktı. Çocuklar başlangıçta onun canını yakmadılar, anlayışlı davrandılar. Bir gün İvan Ivanoviç'e bu taktiklerin yanlış olduğunu söyledim. Çocuklarımız yürekli ve gözü pek birer erkek olacak biçimde yetişmeliydiler. Tehlikeden, hele bedensel acıdan hiç korkmamalıydılar. İvan Ivanoviç benimle aynı görüşte değildi. Hanım evladı rolü oynamaya devam etti. Bir akşam ikimiz de oyuna katılmıştık. Yargıçlık yetkimi kullanarak ona 12 ok kıl cezası verdim. Aynı akşam bir kez de cellatlık yetkimi kullanmak fırsatı buldum ve elimdeki kamçıya ıslıklar çaldırtarak avucunu okşadım. Öfkeden deliye döndü. Ve yargıçlık sırası kendisine geldiğinde benden öcünü fazlasıyla aldı. Ancak yandaşlarım bunu İvan Ivanoviç'in yanına bırakmadılar. Öyle ki çocuklardan biri onu el değiştirecek durumlara düşürdü. Ertesi akşam Ivanoviç bu barbar oyundan sıyrılmaya kalktı. Ama çocuklar onunla öyle bir alay ettiler ki utancından yan çizemedi. O akşamdan sonra kaçmaya, kaytarmaya kalkmadı. Ne yargıç olduğunda kendinden geçti, ne de hırsız ya da polis olduğunda kadınsı taktikler uygulamaya yeltendi. Osipovlar durup durup evlerine bir taşıdıklarını söylüyor, bundan yakınıyorlardı. "Yatakhanelerdeki bitlerden kurtulmak gerek asıl," diyordum onlara. "Bizim odalardaki hayvanlarla savaşmanın anlamı yok." Elimizden geleni de yaptık. Uğraşıp didinip iki değişimlik çarşaf ve çocukların hepsine ikişer kat çamaşır ve üst baş sağladık. Bu giysiler yamadan görünmüyordu gerçi ama kaynamaya gelecek halleri kalmıştı. Çamaşırlardaki bitlerle baş edebildik ama bunların kökünü kurutmak kolay olmadı. Çünkü durmadan topluluğumuza yeni biri katılıyordu. Köylülerle de sürekli ilişki içinde bulunduğumuzdan bitlerin biri ölmeden biri diriliyordu. Toplulukta görevli kimseler üç değişik işe bakardı. Bunlardan biri o günkü asıl iş, ikincisi çalışma nöbeti, üçüncüsü ise akşam nöbetiydi. Bunlardan ayrı olarak öğretmenler sabahları ders verirlerdi. Asıl iş dediğimiz sabahın beşinde başlayan bir çeşit ağır işti. Yat borusu çalıncaya dek sürerdi. Asıl iş yüklenmiş olan öğretmen o günkü işlerin tümünden sorumluydu. Yiyeceklerin dağıtılmasına bakar, dağıtılmış olan görevlerin yerine getirilmesini denetler, anlaşmazlıkları giderir, kavga edenleri ayırır, ne konuda olursa olsun tüm karşı çıkmaları yanıtlar, ısmarlanacak şeylerin listesini çıkarır, Kalina Ivanoviç'in deposunda ne var ne yok onları saptar, çarşaf ve çamaşırların değiştirilmesini denetlerdi. Asıl iş nöbeti öyle yorucuydu ki, ikinci yılımızın başlangıcında büyük öğrencilerimizden birkaçı koluna kırmızı şerit takıp öğretmenlere yardım etmeye başladılar. Çalışma nöbetindeki öğretmenin görevi o gün yapılan işe, özellikle çoğunluğun ya da yeni gelenlerin sayısının çok olduğu bir kümenin yaptığı işe katılmaktı. Burada öğretmenin oynadığı rol yalnızca yapılmakta olan işi paylaşmaktı. Bizim koşullarımızda başka türlü davranmak olanaksızdı. Öğretmenler marangoz evinde çalışırdı, ormanda ağaç keser, tarlada çapa yapar, arabayı onarır ya da herhangi başka bir onarım işinde çocuklarla birlikte çekiç sallardı. Akşam nöbeti dediğimiz nöbetten başka her şeye benziyordu. Çünkü akşamları yalnızca görevli öğretmen değil, tüm öğretmenler yatakhanede toplanıyordu. Gidilecek başka yer yoktu ki. Boş odalarımızdaki hava sıcak olmaktan çok uzaktı. Yağda yüzen fitillerin aydınlattığı bu odalarda oturmaktansa, akşam çayından sonra bizi sabırsızlıkla bekleyen çocukların yanına gitmeyi yeğlerdik. Mutlu suratlar, keskin bakışlarla çevremizi saran çocuklar, öykü konusunda da son derece iştahlı, aç hatta doymak bilmezdi. ister gerçek, ister gerçek dışı olsun, tüm öyküleri aynı isteklilikle dinler ve durmadan soru sorarlardı. Öykünün konusu üzerine düşünsel, siyasal ya da yazınsal konularda bitmek bilmez soru işaretleri vardı kafalarında. Bunları ortaya dökmek ve bizden yanıt almaktan, kedi fare ya da hırsız polis oynamaktan daha çok hoşlanırlardı. Yaşamımızla ilgili olayları burada tartışır, köylü komşularımızı burada çekiştirir, yapacağımız onarımlar, geleceğimiz yani topluluktaki mutlu yaşamımız gibi güzel konuları da bu saatlerde burada konuşurduk. Bazen Mityagin hemen oracıkta bir öykü uydururdu. Masal anlatmakta birinciydi bu çocuk. Öyle yüzünü gözünü elini kolunu oynatarak değil, akıllı uslu oturarak ve tatlı tatlı anlatır, herkesin de ağzını açık bırakırdı. Mityagin küçüklerden hoşlanırdı. Küçükler de onun anlattığı öykülere bayılırdı. Gizden büyüden söz etmezdi Mityagin. Öykülerinin çoğu ahmak köylülerle akıllı köylüleri, içi geçmiş soyluları, kurnaz tüccarları, gözü pek ve de akıllı hırsızları, şeytan polisleri, kahraman utkulu askerleri ve beceriksiz kuş beyni rahipleri anlatırdı. Bazı geceleri yalnız okumaya ayırırdık. Daha ilk günlerde bir kitaplık kurmaya girişmiştik. Elime para geçtikçe kitap almaya, kapı kapı dolaşıp toplamaya başlamıştım. Kışın sonuna varmadan tüm Rus klasikleri elimizin altındaydı. Birkaç siyasal ve tarım konulu kitap da edinmiş bulunuyorduk. Milli Eğitim Bakanlığı, Vilayet Şubesi'nin karman çorman depolarından değişik bilim adamları üzerine sayısız kitap toplamıştım ayrıca. Çocuklarımızın çoğu okumaktan hoşlanıyordu ama belki de hiçbiri bir kitabın içeriğini kavrayacak, ne anlatmak istediğini anlayacak yetiye sahip değildi. Bu yüzden okuma geceleri düzenledik. Bu gecelere kural olarak herkes katılıyordu. Ya okuması benden güzel olan Zadarov ya da ben okuyorduk. Birinci kış boyunca daha çok Pushkin, Korolenko, Mamin Sibiryak ve Veresayev ama en çok Gorki okuduk. Gorki'nin yapıtları çok etkileyici oluyordu. Karabanov, Taranets, Volokov ve daha birkaç kişi Gorki'nin romantizmine kendilerini kaptırıyorlar, yazarın çözümlemeci yönüyle hiç ilgilenmiyorlardı. Makar Çudra'yı dinlerken gözlerini fal taşı gibi açıyor, İgnat Gordoyev'e yumruk sallıyor ama Arhip Dede ve Lyonka'nın acılı öyküsünü dinlerken sıkılıyorlardı. İhtiyar Gordoyev'in Volga'da yüzen buz parçalarının 30 kulaçlık yeni şalopasını kıyıya çarpa çarpa ezişini izlediği bölüme bayılıyorlardı. Semyon, adam diye buna derim ben işte diye başını sallıyordu. Herkes bunun gibi olsa dünya cennete dönerdi. Üçler romanının kahramanlarından İlya'nın ölümünü anlatan bölümü de aynı şekilde soluğunu tutarak dinlerdi. Büyük adam be, işte sana bir büyük adam. Kafasını taşa vura vura ölüyor, şuna bak. Var mı bunu yapacak yürek kimsede? Ne ölüm be, ne ölüm. Mityagin, Zadorov ve Burun, bizim romantiklerin bu büyük sözlerine kahkahalarla gülüyor ve onları can evinden vuruyorlardı. Siz dinliyorsunuz ama bir şey anladığınız yok. Kim, ben mi anlamıyorum? Yok babam, insan kafasını taşa vura vura beynini dışarı fırlatması yüreklilik mi yani? Bu İlya'da kafa olsa onu taşlara vurmaz. Kadının biri yan gözle baktı diye şıpır şıpır gözyaşı döküyor yufka yürek. Ben onun yerinde olsaydım gider o tefecilerden birini daha gırtlaklardım. Bunların hepsini gırtlaklamak gerek, senin o Gordoyev'i de. Karşıt fikirli iki taraf yalnızca serserilerden Luka'ya değerlendirmede aynı notu verdiler. Karabanov başını sallaya sallaya, ne derseniz deyin dedi. Bunun gibilerden çok zarar gelir. Konuştukları zaman mangalda kül bırakmazlar, sonra ansızın ortadan yitiverirler. Onun gibileri bilirim.